Ayrım 9. Haşırtlı Blackboard. Zafer Algöz. Sayfa 190. Çıtık. Tiyatroya yeni başlayanlara ilk olarak şu öğretilir. Eğer duvara bir tüfek asılıyorsa oyunda mutlaka patlamalıdır. Burada tabii anlatılmak istenen şudur. Nedensiz, sebepsiz, anlamsız, karşılıksız bir şey yapmayın. Yapacaksanız sağlam bir zemine oturmalı. Bu aynı zamanda yönetmenler için de büyük bir uyarıdır. Reji yapacağım diye işi iyice anlaşılmaz hale getirmeyin. Amaca uygun olmayan ya da oyuna hizmet etmeyen hiçbir şeyi süs olsun diye sahneye taşımayın. Taşıyorsanız bir anlamı olsun. Aslında bu kural sinema için de geçerli. Filmin sahnesinde silah görünüyorsa er ya da geç patladığını görüyoruz. Öyle değil mi? Sinemada silah patlamazsa kolayı var. Çekimi tekrar yaparsınız, kuru sıkıyı doldurur, degav diye ateşlersiniz. Ses kaydı olmasa bile üstüne efekti oturtursunuz, olur biter. Ama canlı performansta patlamazsa küçük bir skandal olur. Birkaç sene önce televizyonda Avrasya Maratonu'nun açılış törenini izliyoruz. Binlerce atlet start yerinde toplanmış, maraton koşmak için startın verilmesini bekliyorlar. Son konuşmayı kürsüden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacak. Sunucu onu kürsüye davet etti doğal olarak. Kadir Başkan önce yarışmacı ruhundan, maratonun tarihinden söz ettikten sonra sevgi, dostluk ve kardeşlik getirmesini dilerim. Tüm yarışmacılara başarılar dileyerek start veriyorum dedikten sonra yarışı başlatacak silahı havaya doğrultup tetiğe asıldı. Çıtık diye bir ses geldi. Silah patlamadı. Herkes ne oldu yahu şaşkınlığını yaşarken kürsüde duran tören sunucusu durumu kurtarmak için mikrofonu ağzına götürüp pat demesin mi? Neyse ki Kadir Başkan silahı tekrar tetiklediğinde degav diye ses çıkınca yarış başlamıştı. Gerçi silah olmasa bile bir bekçi düdüğüyle bile yarış başlatılır. Bir sorun olmaz. Ama tiyatroda öyle değil işte. Silah patlaması gereken yerde patlarsa dert değil. İşler yolunda demektir. Ya patlamazsa? İşte o zaman rezil oldunuz demektir. O yüzden sahnede silah kullananlara tavsiyem. Toplu tabanca kullanın. Diğerlerinde mermi kanala sıkışabiliyor. Ama toplu tabanca 6 mermi aldığı için ilkinde patlamazsa bile geride 5 şansınız var demektir. Yıllar önce Roberto Costa'nın bir oyununu oynuyoruz. Oyunun sonunda kendimi vurup ölmem gerekiyor. Toplu tabanca daha iyi olur. Tutukluk yapmaz dedim. Onlarca oyun oynadık. Her defasında tetiğe tam yerinde dokunuyorum. Kendimi öldürüyorum ve finalde selama çıkıyoruz. Ama bir gün silahımı yastığın altından çıkardım. Her zaman olduğu gibi seyirciye arkam dönük silahı ateşledim. Çıtık diye bir ses geldi. Olacak şey değil. Patlamadı. Çaktırmadan tabancaya baktım. İçinde tek bir mermi yok. Aksesuarcımız yılların tecrübesi Refet dayı mermi koymayı unutmuş. İyi de oyunun bitmesi için bir biçimde ölmem gerekiyor. O anda aklıma başka bir çözüm geldi. Boş silahı kendi kafama vurdum. Vurdum. Sonunda bir kalp krizine bağladım ve çırpına çırpına öldüm. Hem de ne ölmek. Yattığım yerde gülmekten öldüm zaten. Selama çıktık. Seyirciyle beraber yıkıldık zaten. Gerçi oyun kara komediydi. Zorluk derecesi çok yüksek olmayan bir tekstti. İdare ettik. Peki Shakespeare'in Mahbet'ini oyunun sonunda öldüremezsen ne olur? Elbette skandal olur. Oldu da zaten. Kenan Işık AKM Büyük Salon'da modern bir Mahbet rejisi yapmıştı. Oyunun finalinde silahlı adamlar Mahbet'i etrafını sarıyor. Macduff ilk kurşunu sıkacak ve hepimiz kanlı katil Macbeth'i yaylım ateşiyle öldüreceğiz. Her zaman olduğu gibi oyunun final sahnesine geldik. Hemen önümüzde hede hede koca sahneyi oynadılar. Macbeth mizansen gereği elini silahına attı. Macduff yıldırım hızıyla silahını belinden çekti ve tetiğe asıldı. Çıtık diye ses gelince salonda seyircide uğultuyla karışık bir dalgalanma oldu. Durumu kurtarmak için öne atıldım. Silahımı çektim. Tetiğe asıldım. Aa, bir çıtık da benden. Bu kez 1450 kişilik salondan bir kahkaha koptu. Affedersiniz. Tam anlamıyla göt oldum. Çaktırmadan silaha baktım. İçi mermi dolu. Ama kanalda sıkışmış. O yüzden patlamamış. Macbeth çaresizlik içinde. Hadi artık biriniz vursun da kurtulayım diye yalvaran gözlerle gözümüzün içine bakıyor. Birden çalıların içinden toplu tabancası olan bir arkadaşımız durumu kurtarmak için "Hayt!" diye baltalı ilah Zagor gibi ortaya atıldı. Tetiği üst üste çekiyor ama degav yok. Çıtık çıtık çıtık. Belli ki silahta mermi yok. Biz bir kere çıtık yaptık, rezil olduk. Sen ısrarla ne demeye çıtık çıtık çıtık diye yüklenirsin be kardeşim. Salon kahkahadan yıkılıyor. Koca tragedya olmuş komedya. Ama kimin umurunda? Seyirciye belli etmeden silahıma bir daha baktım. Dikine kanala sıkışmış mermiyi düzeltip mermi kanalına doğru ittim. Ama ateş edecek cesaretim yok. Yine çıtık yaparsa rezil, rüsva olmak var salonda. Ben aklımdan bunları geçirirken Macbeth sahnenin bir ucundan diğer ucuna "Hadi ulan biriniz bir şekilde öldürün artık" bakışlarıyla volta atıyor. Benim silahı hiç kabzasından çıkarmadan bir daha deneyeyim dedim. Tetiğe bir dokunduğum degav diye gürleyince ben korkudan, Macbeth mutluluktan öldü. Hem de ne ölmek. Fırsat bu fırsat diyerek kendini bavul gibi yere bıraktı. Selamdan sonra kuliste bol bol mavrası yapıldı tabii. Defalarca çıtıklayan arkadaşa sorduk. "Oğlum madem patlamadı belli ki silah boş. Ne demeye altı defa çıtık çıtık diye asılıyorsun?" "Abiciğim ben o anda vakit kazanmak derdindeyim. Belki aksesuarcılar kenardan fark eder de sahneye ip falan atarlar. Macbeth'i boğarak öldürürüz diye düşündüm. Kimse yardıma gelmeyince mecburen çıtıkladım" diyerek kendince makul bir açıklama yaptı. Zaten bu yaşanan skandaldan sonra çocuğun adı aramızda çıtık olarak kodlandı. Evet, tiyatro kuramcıları yıllar öncesinden öyle buyurmuşlar. Tiyatro sahnesinde duvarda tüfek asılıysa patlamalıdır. Tamam üstadım, onu anladık ama degav yerine çıtık olursa o zaman ne yapacağız? Bari onunla ilgili de 2-3 çözüm bulsaydınız iyi olmaz mıydı? Fatma Ana. Fatma Girik. Anneme dedim ki Fatma Girik diye sorsam aklına ne geliyor? Ezo gelin, masmavi gözler, Şişli belediye başkanı, Memduh Ün ve erkek gibi kadın. Onun için erkek Fatma derler diye sıraladı. Fatma Girik ekmek parası uğruna çok küçük yaşlarda çalışmaya başlamış ve sinema sektörüne çocuk denecek yaşta figüranlık yaparak girmiş önemli bir yıldız. Dayımın oğlu ona aşıktı. 2006 senesinde Hasret dizisinde onun büyük oğlu Süleyman'ı oynayacağımı söylediğimde "Ne olur beni de yanına asistan olarak al, geleyim sadece fotoyu uzaktan göreyim yeter" diye yalvarmıştı. Onunla ilgili en tatlı anılardan birini Öztürk Serengil anlatmıştı yıllar önce. Beyoğlu'nda bir yapım şirketinde 4 kişi bir araya geliyorlar. Kıran kırana barbut oynuyorlar. O sırada kapı çalıyor, açıyorlar. Fatma Girik içeri dalıyor. Onun da Beyoğlu'nda bir işi var. Gelmişken yapımcının şirketine de uğrayayım demiş. Nereden bilsin ofiste barbut atıldığını? "Ne yapıyorsunuz ulan burada?" diye soruyor tabii. Öztürk abi de elindeki zarları gösteriyor. "Gördüğün gibi barbut atıyoruz Fatom" diyor. "Nedir, nasıl oynanıyor?" Meraklı olduğu için sorgu sual yoluyla duruma vakıf oluyor tabii. "Tamam ulan ben de oynayacağım" diyor. Önce şaşırıyorlar ve diyorlar ki "Bak sonra kaybedersen dört herif beni kumarda ortaya alıp tokatladılar demeyesin." Fatma ablam hiç tereddüt etmiyor. "Ulan zaten dört erkek bir kadını kandırıp parasını alacak kadar alçaksa onların kalıbına tüküreyim ben. Anlatın kurallarını, ben de oynayacağım" diye ısrar ediyor. Biraz karmaşık da olsa anlatıyorlar. Barbut iki zarla oynanır. 1-1, 2-1, 2-2, 4-4 atarsan kaybedersin. 6-6, 6-5, 5-5, 3-3 atarsan kazanırsın. Diğer zarlar boş geçilir. Oyuna başlayanın zar üstünlüğü vardır. Kazandıkça atarsın diyorlar. "Tamam" diyor Fatma Ana. Zarları eline alıyor ve atıyor. 30 dakika boyunca kimseye el vermeden, yani her attığında kazanarak dört adamın tüm parasını alıyor. Öztürk abi, "Ben kumar aleminde böyle şey ne gördüm ne duydum. Yarım saat içinde dördümüzde tavuk gibi yoldu ve hepimizi bir kazağa bağlayıp dünya parayı çantasına tıka basa doldurdu ve hadi bakalım kesenize bereket beyler" diyerek çekip gitti diye kahkahalarla anlatmıştı. Fatoğan'a paraları alıp gidince şirketin prodüksiyon amiri olduğu yere çöküyor. "Abi ben şimdi ne yapacağım? Patron bana filme başlayacağız diye o parayı vermişti. Şeytana uydum, yandım ben" diyerek ağlamaya başlıyor. Öztürk Serengil diyor ki "Bize niye ağlıyorsun oğlum? Git yolda yakala Fato'yu. Ağla, yalvar, paranı geri iste. Merhamet ederse alırsın emanet paranı geriye." Adam uçarak Beyoğlu sokaklarına dalıyor. Fatuhana'ya yetişiyor. Yalvar yakar, yemin billah bir daha kumar oynamayacağım diye çoluk çocuk üstüne yeminler ediyor ve parayı zor kurtarıyor. Fatuhana'ya bu olayı hatırlattığımda, evet doğru ama o kadar büyük yeminler ettirmiştim ki değil barbut atmak, çayına kahvesine tavla bile oynamayacak hale gelmişti adam diye gülmüştü. Fatma Girik oyuncu olarak Yeşilçam'ın kıymetli bir orkidesiydi. Ama Şişli Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde de efsaneydi. Pazarcıları, semt trafiğini kilitledikleri ve etrafta dağ gibi çöp yığını bırakıp gittikleri için defalarca uyarıyor. Ama kimsenin takmadığını görünce pazar yerini kaldırıyor. Ölüm tehditlerine, telefon tacizlerine hiç pabuç bırakmadığı gibi ruhsatlı çift tabancayı beline takıp gelin ulan delikanlıysanız ben buradayım diye meydan okumuştu Fatuhan'a. Dizi çekimleri sırasında bol bol sohbet fırsatımız oldu. Sette tek bir gün ne kaprisini gördük ne de şikayetini. Bizim zamanımızda böyle oyuncu karavanı falan yoktu evladım. Eğer açık arazide çalışıyorsak ya minibüslerin içinde soyunup giyindik ya da tahtalardan yapılan kabin gibi bir şey olurdu. Isınmak için mangal koyarlardı. Sonra yıllar geçti, mangalın yerine elektrikli ocak aldı. Benim tek lüksüm bu elektrikli ocak vallahi diyerek güldürmüştü herkesi. İçinde taşıdığı coşku, oyunculuk heyecanı, duygu yoğunluğu, kamera ve ışık bilgisi, sette yarattığı pozitif hava ve lider sorumluluğu inanılmazdı. Edremit Devlet Hastanesi'nde çekim yapacaktık. Neredeyse Edremit'in yarısı onu görmeye geldi. Ameliyathane sahnesi çekeceğiz. En üst kat boş olduğu için orada çekime izin verdiler. Fakat büyük kapının buzlu cam olması lazım. Üstüne büyük harflerle ameliyathane yazısını oturttular. Ama camın şeffaf olması sorun yaratıyor. 2 saat kadar bekleyeceğiz diye haber geldi. Araştırmışlar. Pazar günü olmasına rağmen camcıyı bulmuşlar. Bütün camları değiştirip buzlu cam takacak. Fatma Ana'ya durumu anlattılar. Olur mu ulan? 2 saat camcı mı beklenir? Ben hallederim dedi. Işık kamyonundan spot önüne koydukları yağlı kalın kağıt rulosunu ve falçatayı getirtti. Camlardan birinin üstüne koydu. Kenar köşelere kalemle işareti attı. Falçatayla tam ölçüsünde kesti. Ve çift taraflı şeffaf bantla tam çerçevesine oturttu. Şimdi bakın bakalım buzlu cam oldu mu? Herkes şaşırdı tabii. Ne bakıyorsunuz oğlum aval aval? Öbürlerini de ben mi yapayım ulan? Diye dalgasında geçti tabii. 30 dakikada her taraf buzlu cam oluverdi. Sonra Yeşilçam'da bazı imkansızlıkları nasıl çözdüklerini anlatarak seti kırdı geçirdi Fatma Ana. Bahar mevsiminde yaz şartlarında çalışıyorduk. Bir gün hava aniden bozdu. Yağmur ve soğuk başladı. Altınoluk'un o mevsimde o kadar soğuk olabileceği kimsenin aklına gelmediği için hazırlıksız yakalandık. Özellikle set çalışanları soğuktan donuyordu. Bir yemek arasında kardeşi Günay'a ve bana "Şşt, delikanlılar gelin bakayım benimle sizinle bir işimiz var" dedi. Bizi arabasıyla aldı. Edremit pazarına götürdü. Pazar yerinde kimseyi kırmadı. Herkese sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Kaban, mont, yağmurluk satan büyük bir tır buldu. Adamlar tırın içini mağaza gibi yapmışlar. Yaklaşık 40 kişilik alışveriş yaptı. Üstelik sette çalışan adamların isimlerini, kilolarını tahmin ederek herkesin bedenine uygun olanları tek tek seçti. Parasını kendi cebinden ödedi. Günay'la beraber Pato anamızın arabasını ağzına kadar doldurduk. Götürün, ekipteki çocuklara dağıtın hemen. Sonra beni buradan alırsınız diye buyurdu. Başkanımızın emrini yerine getirdik tabii. Yolda giderken kardeşi Günay, Antalya'dan İstanbul'a gelirken yaşadıkları kazayı anlattı. Fatma Girik arabayı kullanıyor, yola mıcır dökmüşler. Bir virajda araba yolun dışına savruluyor. Birkaç takla atıyorlar. Allah'tan kemerler takılı. Araba hurda haş oluyor. Ters dönmüş arabanın içindeki Fato şoku hemen atlatıyor. Günay iyi misin oğlum? Bir şeyin var mı? Kırık, çıkık, kesik falan. Yok iyiyim abla. Sen iyi misin? Diye Günay'dan cevap gelince rahatlıyor. Hemen çıkıyorlar dışarı. Yoldan geçen birine söylerim. Beni alana kadar bırakır. Sen de bir çekici çağırıp aracı bir yere koy. Sonra haberleşiriz. Hiç kaza yapmamış gibi sakin sakin yola çıkıyor. İlk gelen arabayı durdurup havaalanının yolunu tutuyor. Hasret dizisini çekerken feci eğlendiğimiz anlar oluyor. Bir sahnede babamız ölmüş. Mezarlıktan evimize dönüyoruz. Babamıza düşman olan ağalardan biri gelecek. Başınız sağ olsun Hasret ana diyecek. Fatma Ana da adama bir tokat atıp bir araba laflayacak. Tokatı yiyecek oyuncuya Ali Tutal, yönetmenimiz Ümit Efekan'la beraber ayar veriyoruz. Ona erkek foto derler. Sana fena yapıştırır. İstersen bu sahnede dublör kullanalım. Sen devridirsin diyoruz. Ali de takıldığımızın farkında ama delikanlılıktan hiç taviz vermiyor. Benim hayatım sinemada geçti. Ne kavgalar ne sahneler çektim. Bana bir şey olmaz diye hava yapıyor. Sahne öncesinde Fatma ablayı yönetmenimizle beraber doldurduk. Ablacığım, adam seni hafife alıyor. Hiç sallamıyor. Ben Cüneyt abimle arkında ne kavgalar çekmişim. Fatma ablam bana sinek ısırığı gelir. Biz an duymuş olma ama arkadaş pek havalı diyerek sahneye motive ediyoruz Fatma ablayı. Şimdi tokat sahnesine geçince görürüm onun havasını diye gülüyor bizimle. Sete çıktık. Cenaze korteji olarak bütün aile yerimizi aldık. Fatma ablam çekimden önce adamın yanına gitti. Bana bak, benim elim ağırdır. Sonra arkamdan Fatma abla beni çekim dümeniyle dövdü falan deme ha. Ali Tutal hiç altta kalmıyor tabii. Ne demek ablam, vur. Korkma, vur. Ellerin dert görmesin. Koca Fatma Girik'ten dayak yemek benim için şereftir diyerek aklı sıra piyaz yapıyor. O zaman hazırsan evladım, bu şerefli işi yapalım artık diyor yönetmenimiz. 5, 4, 3, 2, 1 kayıt diye haykırıyor asistan ve çekime başlıyoruz. Fatma abla tam yerinde bir tokat çıkardı. Öyle böyle değil. Şırak diye avuç içiyle destekli kapatınca Ali Tutal 2 metre geriye savruldu. Kestik, stop komutuyla Ümit Efekan yüklendi tabii. Kardeşim, ne biçim tokat yiyorsun? Kameranın kadrajından dışarı çıktı. Biraz sağlam dursana yahu. Cüneyt abinle ne sahneler çektim diyordun. Fatma ablan tek bir tane yapıştırdı. Utanmasan nokaut olacaksın. Hayır, ben yapamıyorum diyorsan dublör kullanalım senin yerine. Fatu'dan tokat ve yönetmenden fırça yiyince iyice abandone oldu tabii. Dur, şu tokat sahnesini genelden alalım. Şimdi yakından detay alalım. Hep sağ tarafa vurmasın. Biraz da sol yanaktan alalım. Elimize bulunsun. Sonunda dayanamadık. Gülmekten yerlere attık kendimizi. Fatma abla dedi ki, evladım, bu hergeleler seni gaza getiriyor. Sen de sanat yapacağım diye boşuna dayak yiyorsun. Ama Ali hala iddialı. Ben yıllarımı verdim. Ayrıca kim vuruyor? Koskoca Fatma Girik vuruyor. Benim için şereftir diye hava yapmaya devam ediyor. Sonunda Fatma abla dedi ki, kes ulan şerefmiş. Ne şerefi be? İki yanağında maymunun kıçına dönmüş. Hala konuşuyorsun. Erkek Fatma, Fatma anam. O deniz mavisi gözlerinden, o büyük yüreğinden ve güzel ellerinden öperim. 9. ayrımın sonu, sayfa 209.